55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz qala Allahu ya İsa inni mutawaffika ve rafi'uka ileyye ve mutahhiruka minellezine keferu ve mutahhiruka minellezine keferu ve ca'ilu lezine tebe'uke fevqan lezine keferu ila yevmil kıyamet thumme ila فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir /tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizin yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce taalimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz. Şimdi sohbetimizin 27. bölümünü hep birlikte dinleyelim. Bugün tevhid konumuzun devamında Allah'ın sıfatlarından söz etmek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim, alemleri yaratan Allah'ı en yüce sıfatlarla övmüştür. Kur'an-ı Kerim uzmanları bu semavi kitaba ve rivayetlere istinad ederek yüce Allah'ın sıfatlarını birkaç gruba ayırmıştır. Bir grup sıfatlar vardır ki Allah-u Teala'nın zatının bir parçasıdır. Yüce Allah bu sıfatlarla hamd edilir ve bu sıfatlar ezeli ve ebedi olarak Allah-u Teala'nın zatında vardır. Örneğin Allah'ın bilge ve güçlü ve canlı olduğunu söyleriz. O her şeyi görendir, her şeyi bilendir ve her zaman vardır deriz. Öte yandan Allah-u Teala'nın zatı her açıdan mükemmel olduğundan, her türlü eksik veya kusurun işareti olan her türlü sıfattan münezzehtir. Örneğin Allah-u Teala'nın cisim olmadığını, görünmediğini, eşi ve ortağı olmadığını söyleriz. Bir başka grup sıfatlar da vardır ki Allah-u Teala tarafından bir amel veya bir fiilin gerçekleşmesinden sonra ona istinad ederiz. Örneğin Allah-u Teala varlık alemini yaratandır, tüm mahluklara rızık veren O'dur deriz. İlahi sıfatların en önemlisi olan ve son birkaç bölümde üzerinde durduğumuz tevhid meselesinden sonra bugün Allah'ın neden görünmediğini, gözlerden saklı olduğunu ve cisim olmadığını konuşacağız. Ancak bu konuya girmeden önce şunu da hatırlatmak isteriz ki biz insanlar genellikle sahip olduğumuz beş hisle çevremizdeki eşyaları ve olayları idrak ederiz. Fakat varlık alemi sadece bizim hislerimizle, hissettiğimiz şeylerle sınırlı değildir. Yaşadığımız ortamda ve alemde göremediğimiz ve hislerimizi idrak alanının dışında yer alan, aynı zamanda kesinlikle inkar edilemeyen şeyler de vardır. Biz çekim gücünü gözle göremeyiz. Fakat izlerini her yerde gözlemleyebiliriz. Hayat ve yaşam, annenin evlat sevgisi, sevinç ve keder, öfke ve gazap, sevgi veya nefret hiçbiri görünen şeyler değildir. Fakat biz bunların iz ve tesirlerini idrak ederek varlığını fark ederiz. Acaba insan sebep, sonuç veya etki, tepki denen şeyleri gözle görebilir mi? Kuşkusuz hayır. Buna karşın bu saydıklarımızın tümü vardır ve bizim yaşantımızı etkilemektedir. Buna göre varlık aleminde bizim hislerimizin dışında birçok varlığın var olduğunu söyleyebiliriz. Yüce Allah'ın varlığı da böyledir. Yani Allah'ı hislerimizle idrak edemediğimiz ve bizim hislerimizin kapsam alanı dışında kaldığı için inkar edemeyiz. Çünkü Allah-u Teala'nın izleri ve ayetleri yerde, göklerde ve varlık aleminin her köşesinde, hatta insanın varlığında vardır. Bilim kurallarına göre ışık bir şeyin üzerine aydınlattığında o şeyin görüntüsü gözde oluşur ve buradan beyne intikal eder ve ardından insan o şeyin görüntüsünü görmüş olur. Şimdi eğer Yüce Allah ışığın aracılığıyla göze yansıması söz konusu olacaksa en başta Allah'ın cisim olması ve herhangi bir mekanı işgal etmiş olması gerekir. Çünkü insan gözü sadece bu şartlarda bir şeyi görebilir ve eğer bu şey bu özelliklerden bağımsız ise insan gözü onu asla göremez. Öte yandan cisim, madde ve mekan hepsi sınırlıdır ve hepsi belli bir süre sonra yok olmaya mahkumdur. Oysa Allah-u Teala'nın zatı sınırsızdır, ezeli ve ebedidir ve esasen cisim değildir. Bir başka ifade ile her cisim sonuçtur ve bir sebebe muhtaçtır. Kuşkusuz Allah-u Teala ne sonuçtur ve ne cisme ve mekana muhtaçtır. Bu yüzden gözle görünmez. Kur'an-ı Kerim En'am suresinin 103. ayetinde bu konuya şöyle açıklık getiriyor. Gözler onu göremez. Halbuki o gözleri görür. O eşyayı pek iyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Hazreti Ali aleyhisselam da Allah-u Teala'nın görünmez olduğu konusunda şöyle buyurur. Hislerin onun zatında yeri olmayan, mekanlar onu sarmayan, gözler onu görmeyen ve perdeler onu örtemeyen Allah'a hamdolsun. Bazı düşünürlerin Allah-u Teala'nın görünmez olduğu ile ilgili gündeme getirdikleri bir başka delile gelince, aslında varlık aleminde hiçbir şey Allah-u Teala kadar belirgin değildir. Allah-u Teala tüm varlığı nurudur. Bu nur her tarafı sarmıştır ve asla yok olmaz ve her zahirden daha da zahir ve aşikardır. Dolayısıyla alemdeki zuhurun şiddetinden görünmezdir. Buna karşın Allah-u Teala alemdeki ayetleri ve işaretleri ile tanınır. Bu ayetler ve işaretler varlık aleminin her tarafını sarmıştır ve her mahlukun alnında Allah-u Teala'nın işaretleri vardır. Nitekim bir ressam veya zanaatkarın sanatını ve zanaatını yarattığı eserinde görmekteyiz. Allah-u Teala'nın ilim, hikmet ve gücü de mahluklarına yansımıştır. Gerçekte beşerin gözüyle görünecek bir ilah, ilah olamaz. Çünkü böyle bir varlık sınırlıdır ve zaman ve mekana muhtaçtır. Oysa Allah-u Teala varlık aleminin her yerinde vardır ve hiçbir yer onun varlığından boş değildir. Rivayetlere göre İmam Sadık aleyhisselam ile çağdaş olan İbni Ebil Avca adında bir şahıs o hazretten nasıl göremediği bir ilaha taptığını sorar. İmam Sadık aleyhisselam şöyle karşılık verir. Sen nasıl kendini senin içinde sana gösteren Allah'ı göremiyorsun? İmam daha sonra da ona Allah-u Teala'nın işaretlerini bir bir anlatır. Bu görüşmenin ardından İbni Ebil Avca bir arkadaşına şöyle anlatır. İmam benim içimde var olan işaretleri bir bir saydı ve ben bunların hiçbirini inkar edemedim. Baktım bu tartışmayı kaybedeceğim. Hemen sözü kestim ve o meclisten ayrıldım. Kur'an-ı Kerim'de açıkça Allah-u Teala'yı görmenin imkansız olduğu belirtilmiştir. Fakat bazı ayetlerde Allah-u Teala ile buluşma ve görüşme anlamına gelen lika'ullah'tan söz edilir. Allah-u Teala ile buluşmaktan maksat insanların birbiriyle hissi görüşmeleri değildir. Çünkü Allah-u Teala ne cisimdir ne de beşeri gözle görülebilir. Bazı müfessirlere göre bu sözcükten maksat, kıyamet gününde onun gücünün işaretlerini ve vereceği mükafatları, cezaları ve nimetlerini ve azaplarını görmektir. Bu sözcüğün bir başka manası kalbi ve batını rüyettir. Çünkü insan bazen öyle bir yere gelir ki sanki Allah'ı kalbinin gözüyle görmektedir. Ve bu durumda artık içinde hiçbir kuşku geride kalmaz. Bu durum fani dünyada insanın yüksek takvası ve nefsini arındırması sayesinde gerçekleşebilir. Nitekim rivayetlerde şöyle okumaktayız. Adamın biri İmam Ali aleyhisselamdan sorar. Acaba Allah'ını gördün mü? İmam şöyle buyurur. Görmediğim Allah'a ibadet etmem. Adam tekrar sorar. Allah'ı nasıl gördün? İmam şöyle buyurur. Zahiri gözler onu asla göremez. Sadece kalpler iman nuru sayesinde onu idrak edebilir. Dolayısıyla Allah ile buluşma ve görüşmeden söz edildiği yerde maksat, Hak Teala'yı sıradan gözle görmek değil, kalbi gözle görmektir. Gerçi bir görmek de herkesin kapasitesine bağlıdır. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Değerli dinleyiciler, İranlı Ölüler, Evrensel Mefahirler başta altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağımızı belirtmiştik. Dizi sohbetimizin ilk birkaç programında tarih boyunca İran kültürünü ve yayıldığı coğrafi alanı anlattık. Şimdi sohbetimizin ikinci bölümünde yavaş yavaş sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı ünlü düşünürler ve şahsiyetlerle tanıştıracağız.
Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana Nizami Gencevi, Şeyh Şahabettin Sohriverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Bugünkü sohbetimizi ise İran'ın Kameri 3. ve 4. yüzyıllarında yaşayan büyük filozof Farabi'ye ayırdık. Birlikte dinleyelim.
Ebu Nasr Muhammed bin Muhammed Farabi, Gameri 257 yılında Farab diyarında dünyaya geldi. Gerçi Farabi'nin kesin nerede doğduğu konusunda tarihçilerin arasında görüş ayrılığı bulunuyor. Bazıları Farabi'nin bugün Kazakistan'ın güneyinde Atra kentine yakın Farab yöresinde doğduğunu belirtirken, bazıları da bugün Afganistan topraklarının bir parçası olan Büyük Horasan'ın Faryab veya Baryab yöresinde olduğunu ifade ediyor. Ancak tüm İranlı ve yabancı tarihçiler Farabi'nin İranlı olduğu konusunda hemfikirdir. Hem anası hem babasının İranlı olduğu vurgulanıyor. Farabi'nin babası ise İran'ın askeri teşkilatında görevli olduğu belirtiliyor.
Arap tarih yazarı İbni Ebi Ubeyde, İnsanoğul Ayunu adlı kitabında Farabi'nin soyu Perslere uzandığını belirtiyor. İbn-i Nedim de El-Fihris adlı eserinde ve yine miladi 1288 yıllarında yaşayan Şehruzi de Farabi'nin İranlı olduğunu vurguluyor. Bundan başka Farabi birçok eserinde Farsça ve Suudi dilinde ve hatta Yunanca kaynaklara işaret ediyor. Ancak eserlerinde Türkçe bir tek kelime bile bulunmuyor. Farabi'nin bazı eserlerinde Suudi dilini kullanmasının sebebine gelince bazı araştırmacılar Farabi'nin ve Farab halkının ana dilinin Suudi dili olduğunu belirtiyor. Farabi'nin Pers soyundan olduğu başka kaynaklarca da onaylanıyor. Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Clifford Edmond, Farabi, Biruni ve İbn Sina gibi İranlı büyük şahsiyetlerin onları seven Türk araştırmacılarca Türk soyuna mal edilmeyi çalışıldığını belirtiyor. Farabi'nin Türk olduğunu ileri süren ilk kişi İbn Hallakan'dı. İranlıca ansiklopedide Dr. Gates İbn Hallakan'dan bu sözünün tenkit ediyor ve ondan önce İbn Ubaydiye geri kalan bilgilerin Farabi'nin İranlı olduğunu ispat ettiğini, İbn Hallakan ise bu yüzden Farabi'yi Türk göstermek için belge uydurduğunu belirtiyor.
İranlı seçkin edebiyatçı Ali Ekber Dehuda yine Fars dili ve edebiyatının uzmanlarından Bediüzzaman Huru Zanfer'den naklen şöyle yazıyor. Farabi'nin biyografisinde onun çocukluk veya gençlik çağını anlatan bir belge kitaplarda yoktur. Gamiri 7. yüzyılın ünlü ediplerinden İbni Ebi Usayye ise Farabi hakkında iki çelişkili haber naklediyor. İlkin Farabi gençlik çağında Şam'da bir bahçede bekçilik yapıyormuş. İkincisi ise Farabi'nin gençlik çağında yargı işiyle uğraştığını ve başka ilim ve mariflerle tanıştıktan sonra yargı işini bıraktığını ve tüm gücüyle başka mariflere yöneldiğini anlatıyor. Farabi gençlik çağında felsefeye büyük merak sardı. Ve bu bilimde ilerlemek amacıyla bir kentten bir başka kente ilmi merkezleri ziyaret etti ve bilim öğrenmekten başka amacı olmadı. Rivayetlere göre Farabi yaklaşık 40 yaşındayken eğitim için Bağdat'a gitti. O dönemde Farabi sarf, nehiv, fıkıh ve hadis ilimlerini ileri derecede öğrenmiş fakat mantık ve felsefe üzerinde pek çalışmamıştı. Bağdat'a vardığında ise Matta bin Yunus'un yanına gitti ve mantık ve felsefe öğrenmeye başladı. Farabi daha sonra Türkiye'nin Harran yöresine yolculuk etti ve Yuhanna bin Haylan'ın talebesi oldu. Farabi'nin büyük zeka ve dehası sayesinde ders verilen tüm konuların çok iyi öğrendiği anlatılır. Farabi kısa sürede filozof ve bilge olarak ün yaptı ve Bağdat'a döndüğünde bazı talebeler onun çevresinde toplandı. Bu talebelerden biri Hristiyan filozof Yahya bin Uday'dı.
Farabi Kamere 330 yılında Şam'a gitti ve Halep hükümdarı Seyfuddule Hamdani'nin sarayında bulunan alimlere katıldı. Farabi, Kamere 338 yılında 80 yaşındayken Şam'ın yakınlarında bir yerde vefat etti. Bazı rivayetlere göre Ebu Nasr Farabi Şam'dan şimdi Siyonistlerin işgal altında bulunan Aşkalan kentine giderken yolda eşkıyalara rastladı. Farabi eşkıyaya şöyle dedi, ''Benim maldan, silahtan, elbiseden neyin varsa alın ama bana dokunmayın.'' Eşkıya kabul etmedi ve onu öldürmek istedi. Farabi mecburen eşkıya ile çatıştı ve öldürüldü. Şam yöresinin hükümdarları olaydan haberdar oldu ve Farabi büyük bir saygı ve sevgiyle Şam'da toprağı verdi ve eşkıyalları onun mezarı başında dar ağacından astı. Müslüman tarihçilere göre Farabi muttaki bir filozoftu ve dervişler gibi yaşıyor ve araştırmak ve yazmaktan başka hiçbir uğraşı yoktu. Farabi fani dünyadan öylesine el çekmişti ki Seyfuddule Hamdani ona Beytülmal'dan büyük maaş belirlediği halde günde 4 dirham gibi naçizane bir para ile geçiniyor.
Farabi çağının birçok bilimine musallattı. Öyle ki her bilim hakkında en az bir kitap yazmıştı. Kitaplarından ise Farabi'nin matematik, kimya, nücum, askeri bilimler, musiki, doğa bilimleri, ilahiyat, sosyal bilimler, fıkıh ve mantığı çok iyi bildiği anlaşılıyor. Gerçi Yakup bin İshak kendinden başkalarına yol gösteren ilk İslami filozof olarak söz ediliyor. Fakat gerçekte kendi herhangi bir felsefi düşüncenin temelini atamadı ve tartışılan konuları bir araya getiremedi. Ancak Farabi tam bir felsefi düşünce oluşturdu. Bir başka ifadeyle kendinin başladığı işi Farabi büyük bir sabır ve tüm gücüyle sürdürdü. Yunanca'dan Arap ve Süryani dillerine çevrilen felsefe bilimi bu dillere alışık değildi. Farabi ise Arapçayı felsefe bilimiyle tanıştırdı.
İranlı büyük filozof ve bilgin İbn Sina da Farabi'den kendi üstadı şeklinde söz ediyor. İbn Rüşd ve diğer Arap ve Müslüman bilginler de Farabi'ye büyük saygı duyardı. Örneğin İbn Sina bir sözünde Farabi'nin ilmi derecesini şöyle anlatıyor. Aristo'nun Mabadul Tabi'yi adlı eserini okudum ve 40 kez okuduktan sonra yazarın ne demek istediğini anlayamadım. Ta ki pazarda Ebu Nasr Farabi'nin bu eserin üzerine yazdığı şerhini içeren bir kitap buldum ki bu kitabı okuduktan sonra Mabadul Tabi'nin ne demek istediğini anladım ve çok sevindim. İslami felsefe geleneğinde Farabi'den birinci muallim lakabıyla bilinen Aristo'dan sonra ikinci muallim anlamına gelen muallim-i sani lakabıyla söz edilir.
Farabi İslam tarihi ve kültüründe ilim ve felsefenin yeniden doğduğu bir dönem sayılan bir çağın başında yer alır ve bu yüzden kendisine muallim-i sani lakabı verilmiştir. Gerçekte Farabi İslami felsefenin kurucusu ve felsefe ilimini yeniden ihya edicisidir. Farabi'nin felsefesi İslam aleminde yayıldı ve İslami felsefenin tarihi Farabi ile başladı. Farabi'nin çağından Hekim Molla Hadi Sebzevari'nin yaşadığı dönemi kapsayan miladi 9 ila 19. yüzyıllar arasında İslami düşüncenin üzerine durduğu en önemli konu varlık aleminin yaratılışıydı. Ebu Nasr Farabi Yunan felsefesini tam olarak okudu ve Aristo'dan etkilendi. Farabi'nin düşünceleri arasında en çok Ütopya düşüncesi dikkat çekiyor. Farabi Ütopya Ehlinin Düşünceleri adlı eserinde Ütopya'yı İslami kanunların hakim olduğu ve hükümdarları ve halk aralarındaki ilişkileri ona göre düzenlediği bir kent olarak tanıtıyor.
Muhterem dinleyiciler, İranlı ünlüler, Evrensel Mefahiler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin 11. bölümünün sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna. Muhterem dinleyiciler, İsmail Hüsna isimli sohbetimizin 79. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlere elem ve zarar verici şeyleri yaratan, zarar veren, eddar ve fayda veren şeyleri yaratan ve dilediği mahluka hayırlı ve faydalı şeyi veren Ennafi mübarek isimleri hakkında kısaca bilgiler aktaracağız.
Esmaül Hüsna başlığındaki programımızda bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Hatırlanacağı üzere geçen sohbetlerimizi sizlerle Esmaül Hüsna'nın Cemali ve Celali isimlerden, yani Yüce Allah'ın karşılıklığı anlamlarda olan mübarek isimlerinden söz ettik ve Celali isimlerin Allah Teala'nın yüceliği, büyüklüğü, üstünlüğü ve ihtişamını gösterirken onlarda kahır, galebe ve tahakkümün bulunduğunu belirttik. Celali mübarek isimlere karşılık Allah'ın rahmet, lütuf ve sevgisinin dalgalandığı cemali ismi şerifler bulunuyor.
Görünüşte bu isimler birbirine karşı görünse de onların bu farkları karşılıklı etkilerini yok edecek değildir. Nitekim evvel ve ahir isimleri anlam olarak birbirine karşı ve farklı olsa da gerçek anlamda tek bir gerçeği temsil ediyor. Bugün de ele alacağımız Eddar ve Ennafi ismi şerifler de anlam açısından farklı ve karşılıklı görünse de gerçek anlamda tek bir gerçeği anlatıyorlar. Eddar ve Ennafi isimleri de karşılıklı isimler arasında yer alıyor. Sohbetimizin başında da belirttiğimiz gibi dar, elem ve zarar verici şeyleri yaratan, zarar veren Ennafi de fayda veren şeyleri yaratan ve dilediği mahluka hayırlı ve faydalı şeyi veren anlamındadır. Mübarek isimler görünüşte farklı olsalar da her zarar ve ziyanın içinde Yüce Allah'ın Eddar mübarek ismi ve her menfaatin içinde de Ennafi ismi şerifi yer alıyor.
Zarar vermek anlamındaki dar maslarından sıfat olup zarar veren veya elem ve zarar verici şeylere yaratan anlamında olan Eddar Esmaül Hüsna içinde yer alır. Zarar aslında her şeye yönelik bir noksan veya kayıptır. Tıpkı finansal kayıp ve zarar gibi. Kur'an-ı Kerim edebiyatında zarar hem inançsal olabilir hem de insanın canı veya mal, servet ve evlat gibi nimetlere yönelik olabilir. Fakat Allah Teala ile ilgili olarak Eddar, yani maslahat, sınav, cezalandırmak veya intikam nedeniyle zarara sebep olan veya bir menfaat ve faydayı engelleyerek nimetlerini azaltmaktır. Nitekim Bakara suresi 155. ayetinde şöyle okuyoruz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.
Allahümme Rabben Nuril Azim, Rabben Nuril Azim, Allahümme Rabben Nuril Azim.
Bu ayet ve diğer bazı benzer ayetlere göre tüm zararla hikmet, gelenekler veya kurallara göre gerçekleşiyor. Nitekim Hazreti Musa ve Hazreti Hıdır hikayesinde bazı zararların hikmeti açıklanıyor. Her iki peygamberin beraber çıktıkları bir yolculuk sırasında Hazreti Hıdır gemiyi deliyor ve gemi sahiplerine zarar veriyor. Halbuki Kehf suresinin 79. ayetine göre gemi denizde çalışan müstahak bir gruba aitti. Hıdır onların arkasında sağlam bir gemiye el koyan bir kralın olduğunu biliyordu. Bu yüzden gemiye zarar vererek kralın onları rahat bırakmasını ve onların da gemilerini kaybetmemesini istiyordu. Böylece görünürde zararlı olan bir olayın perde arkasında aslında daha büyük bir kar, yani gasıp kraldan kurtulmak vardı.
Yüce Allah'ın Eddar ismi daha çok zalimler, saldırganlara yönelik tecelli eder. Nitekim bazı rivayetlerde Allah Darul Mu'tedin, yani ey saldırganlara zararlı olarak zikrediliyor. Fakat bazen Yüce Allah zalimlerin tüm sayısız günahlarına rağmen onları cezalandırmaksızın, üstelik onlara nimetlerini de artırır ki kıyamet gününde de Eddar mübarek ismini de onlara nazil ederek cezalandırsın. Nitekim Allah tuzak kuranlarla karşı tuzak kuranların en büyüğü olduğunu da belirtiyor. Kur'an-ı Kerim'in Enfal suresinin 30. ayetinde şöyle okuyoruz. Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.
Bu yüzden mümin insanın tevhid inancında her şey Allah tarafındandır ve ondan başka hiç kimse insana verilen zarar ve ziyanı bertaraf edemez. Ve eğer bir insana hayır yetiştirmek isterse de kimse onun fazl ve lütufunu o insandan geri çeviremez. İşte bu inanç mümin insanı kafirler, zalimler ve mürhitlerin tehdit, eziyet ve suçlamalarından korkmamasını sağlar. Zira hiç kimsenin eddar olan Allah'ın iradesi olmaksızın ona zarar veremeyeceğini bilir. Furkan suresinin 55. ayeti bu konuda şöyle buyurur. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ederler. Bu ayet müşriklerin taptıklarının özelliğini, onların faydasız olduğunu gösterir. Öyle ki yararlı olmazken üstelik hiçbir zararları da yoktur.
Sözlükte fayda vermek anlamındaki nef kökünden türeyen nafi kelimesi fayda veren demektir. Allah'a nispet edildiğinde dilediği mahluka hayırlı ve faydalı şeyi veren anlamına gelir. Tüm faydalar ve menfaatler ennafi olan Yüce Allah'ın elindedir ve kimse onu azaltmak, artırmak veya hatta başkasından alma gücüne sahip değildir. Allah'ın fayda sağlaması onun çıkarlarını azaltmaz. Verdiği fayda ise sahip olduğu hikmet, rahmet ve rafetine bağlıdır ki bütün canlılar bundan bir şekilde faydalanırlar. Hak Teala kemal yolunda insanın ihtiyaç duyduğu maddi ve manevi tüm kolaylıkları sağlamıştır ve maddi ve manevi araçlarla insanın kulluk yolunda olmasına ve ilahi halifenin konumu olan asıl makamına ulaşmasına yardımcı olur.
Günün birinde Hazreti Musa'nın diş ağrısından Yüce Allah'ın dergahına şikayette bulundu. Allahu Teala tarafından vahiy nazil oldu ve falanca bitkiyi dişinin üzerine koyması emredildi. Hazreti Musa o bitkiyi dişinin üzerine koydu ve diş ağrısı hemen sakinleşti. Aradan bir süre sonra yine dişi ağrıdı. Hazreti Musa bu kez de aynı bitkiyi kullandı. Fakat bu sefer diş ağrısı daha da arttı. Bunun üzerine Yüce Allah diş ağrısı için bu bitkinin faydalı olacağını söylediğini fakat bu kez ağrısının arttığını şikayet edince Allahu Teala'dan vahiy nazil oldu. Ey Musa! Ben şifa veren ve zararları gideren ve faydaları sağlayanım. Birinci kez beni dikkate aldın ve bana yöneldin. Ağrını sakinleştirdim. Fakat bu kez benim en nafi olduğumu dikkate almadan bitkiyi kullandın ve beni talep etmedin.
Kur'an-ı Kerim'in A'raf suresi 188. ayetinde şöyle okuyoruz. De ki, Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Allah'ın fayda sağlaması kayıp ve hasarı ortadan kaldırmakla aynıdır. Allah insana fayda veya zarar vermek isterse kimse buna engel olamaz. Mümin ise fayda sağlamak için asla haram yola girmez. Tam tersi gerektiği araçlarla Allah'a tevekkül ederek amelleri ve menfaatlerin neticesini hikmetli ve vefalı Allah'ına havale eder. Böyle bir insan başkalarının iyiliği ve onlara fayda sağlamaya engel olmazken, üstelik Allah'ın kendisine verdiği fayda ve nimetlerden başkalarını da faydalandırır. Mümin ayrıca kendisine gelen her türlü faydaya şükreder ve bundan memnun olur. Zira şükretmenin nimetin artmasına sebep olduğunu bilir.
Değerli dinleyiciler, bugün de sohbetimizin sonuna geldik. Sizlerden ayrılmadan önce hep birlikte ellerimizi açarak en nafi ve eddar Allah'a dua ediyoruz. Allah'ım, ey eddar ismi şerifin sahibi, müşriklere ve günahkarlara eziyet ve zarar veriyorsun ve zarar verirken adalet üzerine davranıyorsun. Ve zarardan onlara fayda sağlıyorsun. Tüm dünyaya fayda sağladığın ve herkese karşı şefkatli olduğun gibi, senden en nafi mübarek ismini bizlere göstermeni istiyoruz ki, senden başka kimseye güvenmeyelim. Allah'ım, bizi senin tüm irade ve kaderine razı olduğumuz halde, tüm kullarına nafi kıl. Gerçekten sen her şeye kadirsin.
Muhterem dinleyiciler, bizleri www.parsuday.com'dan takip edebileceğinizi ve turkish@ws.irib.ir'ye e-posta adresine görüş ve isteklerinizi gönderebileceğinizi de hatırlatmak istiyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da doğa terapi turizmi.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli seri sohbetimizin 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde İran'ın Fars eyaletinin doğa terapi turizmi alanındaki kapasitelerden ve cazibelerinden söz etmeye çalışacağız.
İran'ın güney bölgesinde bulunan Fars eyaletinin doğal özelliklerinden biri de çeşitli medeni su kaynakları ve kaplıcalara sahip olmasıdır. Ayrıca bölgedeki tuz tümsekleri de turistleri kendine çeken tedavi amaçlı kullanılan cazip doğal noktalardan sayılır.
Fars eyaleti İran'ın en büyük 4. eyaleti olarak 122 bin kilometre karelik bir alanı kapsayarak İran topraklarının da %7,5 kadarını kapsamaktadır. Fars eyaleti kültür, şiir ve narinciye diyarıdır. Bu eyalet çok soğuk kışları ile bilinen dağlık, nispeten ılımlı kışları ve sıcak ve kuru yazları ile bilinen orta bölge, ılımlı kış ve aşırı sıcak yazları ile bilinen iklimsel bölgelerinden oluşmaktadır. Bu eyalete yolculuk yapmanın en iyi zamanı ise Nisan-Mayıs ayları arasıdır. Öyle bir dönem ki narinciye kokusu her insanı kendini meftun eder. Turistler de zaten Fars eyaletinin merkezi Şiraz'ın bu narinciye bağ ve bostanlarının hayranlarıdır.
Fars eyaleti belki de dünyanın en cazip turistik bölgelerinden sayılır. Pasargat, Persepolis, Nakş-ı Rustem, Nakş-ı Recep, Esrar şehri ve dağlar ve kayalardaki oymalar, tarih öncesi asırlara ait tepeler ve bu tarihi yerlerde bulunan çömlek kapkacaklar, güzel ve hayret verici mimari eserleri, yüzlerce cami, kule, hisar ve diğer bilimsel ve arkeolojik bulgular, Fars eyaletinin en eski medeniyet merkezlerinden biri olduğunu gösteriyor. Fars eyaletinde 2800'ü aşkın tarihi eser kayda alınmıştır. Bunların bazıları örneğin Pasargat, Persepolis ve Erem Bahçesi gibileri dünya listelerinde kayda alınmıştır.
Şah-ı Çırağ adıyla bilinen Seyyid Mir Ahmet bin Musa Kazım'ın türbesi, Seyyid Alaeddin Hüseyin, Ali bin Hamza, Seyyid Taceddin Garip ve kimi diğer dini mekanlar ve türbeler de bu eyaletin merkezi Şiraz'da bulunup, bu yüzden bu şehri İran'ın 3. dini şehrine çevirmiştir. Şiraz kenti sağlık açısından da önemli bir yere sahiptir. Bu şehir sağlık merkezleri ve uzman sağlık kadroları ile komşu ülkelerden gelenlere de büyük hizmetler veriyor. Bu çerçevede Fars eyaletinin bölgesel çapta tedavi ve sağlık merkezine de dönüşebileceğinden söz ediliyor.
Fars eyaletinin genelinde de birçok doğal cazip nokta bulunmaktadır. Fars eyaletindeki en cazip noktalardan biri de Sepidan ilçesi sınırları içerisinde Kohkiluye ve Boyer Ehmet eyaletinin sınırlarına 10 kilometre uzaklığında bulunan Margun şelalesidir. Bu şelale dünyanın en büyük ve en uzun kaynaklarından akan şelaledir.
Teng Bostanak Gedeği, Mahorlu Gölü, Fedami Şelalesi, Perişan Gölü, Şapur Mağarası, Kuhmere Sorhi Şelalesi, Haftberem Göleti, Şeşpir Pınarı, Teng Tizab Gedeği, Golabi Kaynağı, Erjan Ovası, Çillegah Yaylası, Teng Ragaz Gedeği bölgenin diğer doğal cazibelerinden sayılıyor.
Fars eyaletinin diğer doğal özelliklerinden biri de eyaletin farklı noktalarında bulunan kaplıcalardır. Sohbetimizin devamında eyaletin ekoturizm sektöründeki kapasitelerinden ve kaplıcaların da bu alandaki konumundan söz edeceğiz.
İklit şehri Fars eyaletinin kuzey bölgesinde yer alan bir şehirdir. Bu şehir eyaletin dağlık bölgesinde yer alıp yeşilliği ve soğuk iklimiyle bilinir. Karlı yüksek dağları vardır. Bu da neredeyse ilkbaharın ortalarına kadar karlı dağlı manzaralar sunuyor. Kışta ise karın yağması eşsiz manzaralar meydana getiriyor. İlkbahar ve yazda ise dalgalı nehirler ve coşan kaynaklar eşsiz ortamlar yaratıyor. Yol kenarlarında yüksek dağlar güzel manzaralar yaratmıştır. Şehirlerin etrafındaki engin ovalar ve bereketli topraklar özellikle de ilkbaharda insanların ruhunu okşuyor. Yazın ise serin bir havanın yanı sıra göçebeler de doğal güzelliklere renk katıyor.
İklit şehrinin tüm doğal cazibelerine ilaveten bölgedeki maden suyu kaynakları da tedavi açısından özel bir konuma sahip olmuştur. Hacıabat ismiyle de bilinen Balingan Madeni Su Kaynağı bölgenin önemli kaynaklarından olup güzel manzarasıyla 3 kilometre şehirden uzaklıkta yer almaktadır. Balingan Su Kaynağı, Kor Nehri'nin yeraltı besleyici kanatlarından sayılır. Bu kaynak, İklit ilçesi sınırları içerisinde bulunan Hacıabat ve Aspas köylerinin yakınında yer almıştır.
Yüksek bir dağın ortasından akan Balingan Su Kaynağı, Molla Sadra Barajı'na doğru akıp, oradan da Dorudzen Barajı'na ve sonunda da Teşk Gölü'ne dökülüyor. Balingan Su Kaynağı'nın etrafı ise soğut ağaçları ile çevrilidir. Bu ağaçların ortasında ise tabanından bir sürü pınar çıkan derin bir gölet bulunuyor. Fışkıran pınarlar ise göletin manzarasını eşsiz kılmıştır. Sazan ve alabalık gibi balık türleri de bu gölette yaşıyorlar.
Kıdemgah Su Kaynağı da Kıdemgah Dağı'nın eteğinde uygun bitki örtüsüne sahip bölgede yemyeşil ve ağaçların dikildiği bir alanda yer almaktadır. Bu kaynaktan akan sular ilk olarak şehrin içi ve etrafındaki yeşillikleri ve bağları suluyor, ardından da güney ve güneybatıya doğru akıp tarımsal alanları doyurup güney ve güneydoğuya doğru akmaya devam ediyor. Kimileri İmam Rıza Aleyhisselam'ın Medine'den Merve doğru yola çıktığında burada geceye geçirdiğini, bu yüzden de bölgenin kıdemgah yani adım atılan yer adlandırıldığını belirtiyorlar. Bu yüzden bu bölge halkı için dini önem de taşıyor.
Hali hazırda bu su kaynağının temel olarak 4 kolu vardır. Bateki, Fili, Mu'i ve Mercan bu kolların isimleridir. Bu kollar kaynaktan uzaklaştığında daha tali kollara da ayrılıyor. İlkbahar ve yazda ise birçok turist Şiraz, İsfahan, Yazd, Abade, İklit, Merteşt ve diğer bölgelerden buraya akın ederler. Bu bölge bol suyu ve güçlü ve yaşlı ağaçlara da sahiptir. Bu yüzden dinlenmek ve eğlenmek için güzel bir yer sayılır. Kış mevsiminde ise bu kaynağın suyunun fazlası Balingan Nehri'ne dökülür ve oradan da Sefid Nehri'ne katılarak Kor Nehri'ne ekleniyor.
İklit ilçesindeki Aspas Karayolu'nun kenarında bulunan Çuyu Kaynağı da Hüseyini Dağları yüksekliklerinde bulunup orman, parklar ve eğlence merkezlerinin kurulması için çok uygun mekan sayılıyor. Bu bölgede bitki ve hayvan örtülerinin korunması ve desteklenmesi ayrıca orman parkının kurulması ile eğlence imkanları ve kabiliyetleri artırılabilir. Burası potansiyel olarak turizme elverişli bir bölgedir.
İklit ilinde bulunan bir başka önemli su kaynağı da Muhammed Resulullah kaynağıdır. Bu su kaynağı yılın her mevsiminde suya sahiptir. Yaşlıların dediğine göre bu su hiçbir zaman kurumamış ve suyu bile azalmamıştır. Yerlilere göre bu kaynağın kurumamasının sebebi İmam Rıza Aleyhisselam'ın bölgeden geçmesi ve bu kaynağa ayak basmasıdır.
Bilindiği üzere İmam Rıza Aleyhisselam İran'a Şelemçe bölgesinden girdi ve oradan Mamun hükümetinin merkezi Merv'e doğru yola çıktı. Bu çerçevede İklit bölgesi de İmam Rıza Aleyhisselam'ın geçtiği bölgelerden olmuştur. 1300 yıl kadar geçmişi olan bu su kaynağı ise İklit etrafındaki bölgelerin sulamasının asıl kaynağıdır. Son yıllarda ise etraf bölgelerde balık yetiştiriciliği iyice gelişmiş ve şimdi de Muhammed Resulullah kaynağı ise önemli bir merkeze dönüşmüştür.
Muhammed Resulullah su kaynağı Deldel taşının yanında yer almaktadır. İklit halkı ise bu taşa özel bir önem veriyor. Bu taş binlerce yıldır bu bölgede yer alıyor ve tarihi değer ve öneme sahip olmuştur. Uzmanların belirttiğine göre burası dini bir alandır.
Her yıl İklit halkı bu bölgede toplanıp 13 Ferverdin günü doğa gününde kadim bir adete göre Muhammed Resulullah kaynağına gelip şölen düzenliyorlar. Muhammed Resulullah çeşmesi uygun iklimi ve sıcak mevsimlerdeki serin havası ile özellikle de ilkbahar mevsiminin başlarında birçok turist ve yolcuya ev sahipliği yapar. Bu çerçevede uzak ve yakın şehirlerden insanlar buraya akın eder. Bu bölgedeki turistik alan 60 hektarlıktır. Bu güzel ve görmeye değer bölgeyi ziyaret etmek istiyorsanız muhakkak sıcak giysi ve çayı da beraberinde almayı sizlere tavsiye ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kal.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, Resulullah Bisseti'nin İnsanın talim ve tezkiyesi bağlamında peygamberlerin muazzam hareketinin ebedileşmesine sebep olduğunu belirtiyor. bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Peygamber insanları eğitmek ve tezkiye yapmaları için meb'us oldu. Kitabı, hikmeti öğretsin, onları tertemiz bir hale getirsin veya başka bir yerde ve onlara kitabı ve şeriatların hikmetlerini öğretmektedir. İnsanlar hem eğitmeli ve hem arındırılmalıdır ki bu gezegen ve bu büyük insanlık topluluğu sağlıklı bir aile gibi kemal yolunu kat etsin ve dünyanın hayırlarından yararlansın. Tüm nübüvvetler ve bisetlerin hedefi budur. Nübüvvette meb'us olan nebilerin her biri bu büyük talim ve terbiye hareketini dönemlerin imkanları izin verdiği kadar ilerlettiler. Fakat Hatem dini ve Hatem peygamberi bu büyük ilahi hareketi ebedileştirmelidir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın. İran Radyo Podcast. İran platosu dünyanın en eski medeniyetlerinin beşiğidir. Elam, Yanık Kent, Siyalk gibi medeniyetler tarih ve kültüre ilgi duyanları İran'ı çekmektedir. Merhaba İran ve İranlı dostları. Dinlediğiniz bu podcast'in adı İranlar Arasında. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Yunan gezgini hanımefendi Sofia A. Koltake'nin anlatımıyla İran ve İranlıları tanıtıyoruz. Bir önceki bölümde sizlere alışveriş merkezleri ve ticaret konusundan bahsetmiştik. İran Radyo'dan bu bölümde de önceki konumuzun devamı olarak ticaret, yabancı yatırım ve İranlılar arasında iş görüşmeleri üzerine Sofya'nın gözlemlerini sizlere aktarmak için buradayım. Bu bölümü dinlemeden önce gelecek bölümlerde ne konuşacağımızı öğrenmek ve önceki bölümlere göz atmak isterseniz iranradio.ir /tr web sitesi üzerinden bizi takip edebilir ve bize görüşlerinizi iletebilirsiniz. Umarım bu bölümden de önceki bölümlerde olduğu gibi hoşlanırsınız. Şimdi Sofya'nın anlatımlarını dinleyelim. Bu bölümün başında İran'daki istihdam ve emeklilik yaşı hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. İran'da iş gücünün oldukça büyük bir kısmı devlet tarafından, kamu daireleri, yerel kurumlar, eğitim kurumları ve genel olarak devletle ilişkili kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmektedir. İşler temizlik personeli ve işçilerden, teknik personel, idari personel, öğretmenler ve yöneticilere kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Çeşitli sebeplerle İran'da devlet kadrosunda çalışmak oldukça rağbet gören bir durumdur. Son yıllarda taban maaşında kayda değer bir artış olmasına rağmen bu maaşlar yine de çok yüksek ya da olağanüstü sayılmaz. Devlet işlerine olan ilgi çalışanlara sağlanan diğer avantajlardan kaynaklanmaktadır. Seyahat ödeneği, düşük fiyatla arsa veya konut satın alma imkanı, faizsiz veya düşük faizli krediler, aile yardımı, sağlık sigortası ve emeklilik gibi birçok ayrıcalık bunlar arasında yer almaktadır. Bir diğer avantaj ise devlet işi bir nevi yaşam garantisidir. Bu işe sahip olduğunuz sürece çalışma günlerinizin sonuna kadar maaşınızın ve ömür boyu emeklilik maaşınızın garanti altında olması, hatta vefatınızdan sonra bile ailenize maaş bağlanmasıdır. Benim İran'da bulunduğum dönemde geçerli olan mevcut yasaya göre erkek çalışanlar 30 yıl, kadın çalışanlar ise 25 yıl hizmet verdikten sonra emekli olmaktadır. Ayrıca kadınlar daha düşük emeklilik maaşı karşılığında 20 yıl hizmetle de emekli olabilmektedir. Yabancı yatırımlar konusunda da konuşacak olursam, İran'daki devlet ve özel sektör şirketleri, özellikle ticaret, üretim, altyapı, eğlence ve turizm alanlarında yabancı yatırımcıları memnuniyetle karşılamakta ve onlarla işbirliğine davet etmektedir. Bu gibi yatırımların gerçekleşmesini kolaylaştırmak amacıyla hükümet güvenilir sigorta kapsamı, fon transferlerinin kolaylaştırılması ve vergi muafiyetleri gibi teşvikler sunmuştur. Fars Körfezi'nde yer alan Kiş Adası'nda bir serbest ticaret bölgesi oluşturulmuş ve burası ticaret, turizm ve eğlence destinasyonu olarak komşu Dubai ile rekabet etmektedir. Orada düşük gümrük vergisiyle banka ve ticaret kolaylıkları sağlanmaktadır. İranlılarla iş yapmak ve ticari başarı elde etmek isteyen yatırımcılar ve yabancı ziyaretçiler, daha önceki bölümlerde sosyal iletişim hakkında bahsettiğim saygı, tevazu ve samimiyet gibi iletişim unsurlarını ticari ilişkilerde de göz önünde bulundurmalıdırlar. Tüm ziyaretçiler, ister ticaret amaçlı, isterse turistik amaçlı gelsinler, birer misafir olarak kabul edilirler ve onlara saygı, misafirperverlik ve samimi bir şekilde davranılır. Özenle ağırlanırlar. Ziyaretçilerin de bilmesi gereken şey, İranlıların her zaman samimi ve nazik davranışlar sergilemeleridir. Misafirlerine tevazu ve alçak gönüllülükle yaklaşırlar ve bu davranışların nedeni dini tavsiyelere ve toplumlarında kabul gören kültürel kurallara uymalarından kaynaklanır. İranlılar kendi milletlerini, dinlerini, kadim medeniyetlerini ve kültürlerini büyük bir gururla bağlıdırlar ve projelerde ve işbirliklerinde benzer bir yaklaşımla karşılanmayı beklerler. Ayrıca kendilerine sunulan öneriler kadar karşılık vermek istediklerini de belirtirler. Ticaret ve iş görüşmelerinizin daha hızlı ve verimli ilerlemesi için size bir ipucu vereyim. Bir referans bulmak. Daha önce İran kültüründe ekip çalışmasının önemi, grup değerleri ve iç grup, dış grup farklılıkları hakkında konuşmuştum. Bu kültür ve değer anlayışı çerçevesinde İranlılar genellikle tanıdıkları, güvendikleri veya güvenilir bir kişi tarafından tanıştırıldıkları insanlarla ticaret yapmayı tercih ederler. Bu nedenle ticari işbirliği kurmak istediğiniz şirketlere giriş yapmak için bir yol bulmak işlerinizi kolaylaştırabilir. İlk temas noktanız kendi ülkenizdeki İran Büyükelçiliği'nin ticaret bölümünde çalışan bir görevli olabilir. Onlar yerel temsilciler ve ağ kurabileceğiniz etkinlikler hakkında size bilgi verebilirler. Ayrıca çevrenizde tanıdığınız her İranlı dost veya tanıdık sizi doğru insanlarla tanıştırmak konusunda samimi ve karşılıksız bir şekilde yardımcı olabilir. Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise randevu ayarlamaktır. Seyahatinizde en az 4 ila 6 hafta önce randevunuzu ayarlamaya çalışın. Gitmeden bir hafta önce ve İran'a vardığınızda randevunuzun yer ve zamanını hem telefonla hem de e-posta ile teyit edin. Ayrıca görüşme öncesindeki gün telefonla tekrar yer ve zamanı kontrol etmeniz faydalı olacaktır. İran'a daha önce hiç seyahat etmemiş olanlara birkaç önerim var. Ticaret seyahatler için yılın bazı özel zamanlarını tercih etmenizi tavsiye ederim. İlk 4 gün süren resmi Nevruz tatilidir. Ancak pratikte ticari faaliyetler 10 Mart'tan 10 Nisan'a kadar tam anlamıyla gerçekleşmez. İkinci olarak Müslümanların oruç tuttuğu Ramazan ayı ticari ziyaretler için pek önerilmez. Bu dönemde çalışma saatleri daha kısa olur ve İranlılar misafirlerine gerektiği gibi ikramda bulunamayabilirler. Ayrıca İran'da resmi tatil olarak kabul edilen bazı bir günlük veya nadiren 2 günlük tatiller de vardır. Bu tatiller dini bayramlar, doğum günleri, anma günleri ve özel günleri kapsar. Eğer seyahat süreniz kısıtlıysa, seyahatinizi planlamadan önce mutlaka bu tatilleri kontrol etmelisiniz. İran'da iş görüşmeleri ve yatırım alanında ilk buluşmada dikkat etmeniz ve bilmeniz gereken bazı noktalar vardır. İranlılar arasında kişiler arası ilişkiler son derece önemlidir. Bu yüzden bu ilkelerle ticari ilişkilerde nasıl başarılı olacağınızı anlattığım bu kısmı kaçırmayın. Genel bir kural olarak ilk toplantı, tarafların birbirlerini tanıması için bir fırsattır. Bu yüzden işinizin başarısı büyük ölçüde ilk izlenime bağlıdır. Kendinizi tanıttıktan sonra bile unutmayın ki siz hala bir yabancısınız. İranlılar özellikle yabancı bir iş ortağının karşısında genellikle ciddi ve resmi bir tavır sergilerler. Bu nedenle onlardan alışık olduğumuz dostane ve mütevazi davranışları görmeniz biraz zaman alabilir. Bu durum daha önce bahsettiğim iç grup ve dış grup ayrılmalarına dayanır. Dolayısıyla bu noktaları aklınızda tutarak kısa sohbetlere zaman ayırmaya hazır olun ve bunu zaman kaybı olarak düşünmeyin. Kendinizi bir çiftçi gibi hayal edin. Toprağı işler, sular ve en önemlisi sabırla tohumların filizlenmesini bekler. Çaba ve zaman her türlü kişiler arası ilişkide temel unsurlardır ve İran'da bu durum ticari ilişkiler için de geçerlidir. İlk tanışma esasındaki kısa sohbetlerde siz seyahatiniz, aileniz, eğitim aldığınız yer, eğitim seviyeniz gibi kişisel soruları ve doğduğunuz yer, iş yapma yöntemleriniz ve memleketinizin görünümü gibi konularda sorular sorulabilir. Daha önceki bölümlerde de bahsettiğim gibi bu gibi sorular kişisel bir bağ kurarak başarılı bir iş ilişkisi için temel oluşturur. İranlılar başkalarının yaşam tarzlarını öğrenmeye ilgi duyarlar ve kendi yaşamları, alışkanlıkları ve inançları hakkında konuşmaktan da hoşlanırlar. Doğduğunuz şehir, üniversiteniz veya ailenizle ilgili fotoğraflar göstermek ya da yurt dışından getirdiğiniz küçük bir hediye, örneğin bir anahtarlık, kalem veya kartpostal vermek, kişisel ilişki kurmanıza yardımcı olabilir. İş meselelerine hemen girmeye çalışmayın. Bu, kişisel ilişki kurma arzusunda olmadığınız ve tek yönlü, güvenilmez bir kişi olduğunuz izlenimi verebilir. En iyi yöntem, İranlı iş ortağınızın konuyu değiştirerek iş meselelerine girmesini beklemektir. Karşınızdaki İranlı taraf kendi durumunu anlatmaya başladığında büyük olasılıkla şirketi ve bugüne kadar başarıyla gerçekleştirdikleri projeler hakkında uzun bir tanıtım yapacaktır. Gereksiz bilgi olarak düşündüğünüz şeyler hakkında tepki göstermemeye çalışın. Tüm bu süreçlerin temel amacı ilişki kurmak, tanışıklık oluşturmak ve müzakere için uygun zemini hazırlamaktır. İlk iş görüşmesinde dikkate almanız gereken pratik ipuçları kendi deneyimlerime dayanarak size aktarmak istiyorum. Bu gibi görüşmelerde giriş kapısına ya da lobideki bölüme ulaştığınızda muhtemelen sizi karşılamak ve eşlik etmek üzere biri gelecektir. Bu konu hakkında daha önce biraz bilgi vermiştim. İş ortağınızla tokalaşırken karşı cinsle tokalaşmamanız gerektiğini unutmayın. Ancak hemcinslerle tokalaşmakta bir sakınca yoktur. Böyle durumlarda ilk elini uzatan kişi olmamanız en iyisidir. Ve yalnızca karşı taraf elini uzattığında tepki vermeniz yerinde olur. Tokalaşmak yerine başınızı sallayıp gülümseyebilirsiniz. Ayrıca yeni biri odaya girdiğinde diğerleri gibi ayağa kalkarak onu selamlamanız gerekir. Tıpkı siz odaya girdiğinizde onların size ayağa kalkarak saygı gösterdiği gibi. Bu davranış nezaket ve saygının bir göstergesidir. Karşılığında onların rahat olmalarını ve oturmalarını rica etmek doğru bir tepki olacaktır. Büyük olasılıkla üst düzey yetkililerle görüşmeden önce bir devlet ya da özel sektör kuruluşunun daha alt düzey çalışanlarıyla bir araya geleceksiniz. Genellikle bu kişiler arasında iyi düzeyde İngilizce bilen biri bulunur. Böylece yanınızda bir tercümanınız yoksa gerektiğinde tercüme işini yapabilir. Bu kişiyle tanışmak, şirket ve faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve iyi bir iş ilişkisi kurmak için uygun bir fırsattır. İranlılar misafirperverlikleriyle ünlüdür. Bu durum iş ilişkilerinde de geçerlidir. Bekleme süresince ve görüşme boyunca en az iki kez size çay, tatlı ve taze meyveler ikram edilecektir. Her ofis ve çalışma alanında bir çaycı bulunur ve genellikle bu kişi çayı ve içecekleri misafirin önüne bırakır. Misafirler ev sahibinin onları yemeye veya içmeye davet etmesini beklerler. Ayrıca daha önce de belirttiğim gibi İranlılar unvanlara büyük önem verirler ve özellikle iş ve eğitim alanında tam unvanlarını kullanmasını isterler. Resmi hitap şekliyle bey veya hanım unvanlarına mühendis ya da doktor ekleyerek kullanırlar. Şu ifadelere dikkat ediniz. Mühendis veya doktor artı soyadı. Örneğin mühendis Muhammedi Bey. Mühendis veya doktor artı soyadı. Örneğin doktor Muhammedi Hanım. Karşınızdakinin yetkinliklerini bildiğinizi göstermek ve doğru unvanları, örneğin doktor veya mühendisi kullanmak genellikle olumlu bir iş ilişkisi kurmanıza yardımcı olur. Bir diğer önemli konu ise belgeler ve kartvizitlerdir. İşlerinizi kolaylaştırmak için tüm belgelerinizi hem İngilizce hem de Farsça olarak yanınızda bulundurmanız faydalı olur. Eğer bu belgeleri İran'a varmadan önce hazırlamak istiyorsanız, ülkenizdeki İran konsolosluğu muhtemelen uygun tercümanları bulmanızda size yardımcı olabilir. Ayrıca İran dışındaki mağazalarda satılan Farsça gazeteciler ve dergilerde yer alan tercüme hizmetleri listesinden de yararlanabilirsiniz. Çift dilli yani İngilizce ve Farsça kartvizitler bulundurmanız, karşı tarafın adınızı doğru bir şekilde hatırlamasını ve iş unvanınızla konumunuzun farkında olmasını sağlar. Kartvizit veya başka herhangi bir şey sunmanın nazik yolu her iki avucunuzu açık bir şekilde sunmaktır. Pekala değerli dinleyiciler. Eğer bu mesajı dinliyorsanız tüm bölümümüzü dinlemiş bulunuyorsunuz ve bu sebeple size içtenlikle teşekkür etmek istiyoruz. Şu anda ticaret, yabancı yatırımlar ve iş görüşmeleri hakkında konuştuğumuz İranlılar arasında podcast serimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümümüzde diğer iş alanları ve müzakere yöntemleri üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümlerde de bize eşlik etmeniz bizi mutlu ediyor. Ve eğer bu podcast'in içeriğini beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınıza da tavsiye ediniz. Podcast'lerimizi dinlemek için iranradio.ir/tr adresine başvurabilirsiniz. Ayrıca sorularınızı, önerilerinizi ve eleştirilerinizi de bize iletebilirsiniz. Tekrar sizlerle buluşmak umuduyla şimdilik hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Thank you.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader shagoto janacchi.
Sar salam, এখন শুনবেন